Ayrım 13, sayfa 161. Ben, dua ile ilgili anlattıklarını düşünüyorum da, gözümüzü yükseklere dikince aslında sana daha çok yaklaşıyoruz. Donna, tutuculuk insanlığın Tanrı ile arasındaki en büyük engeldir. Tanrı'ya yakın olmak, onun ve senin özelliklerinin birbirine yakın olmasıdır. Tanrı'nın varlığının sonsuz olduğunda hemfikirsen, bu sonsuz varlığa yakın olmak için onun bu özelliğinden sende de olmalıdır. Sonsuz varlık olmaya atacağın ilk adım sınırsız düşünmektir. Pencerendeki manzaranın güzelliği senin hayata ne kadar geniş bakabildiğinle bağlantılıdır. Ne kadar çok düşünürsen elinde Tanrı'yı sevmek için o kadar fazla sebebin olacaktır. Tanrı bu yüzden eleştiriye açıktır. Ne kadar çok sorarsan Tanrı'dan o kadar çok yanıt alırsın. Ne kadar bildiğin sorularına ne kadar yanıt aldığındır. Ben, peygamberler de çok sordukları için çok biliyorlar değil mi? Donna, İbrahim'i kendine örnek alabilirsin. Onun imanı tutuculuktan kaynaklanmıyordu. Bu iman Tanrı'nın varlığını sorgulamadan kabul etmesinden de ileri gelmiyordu. Bilakis İbrahim çok soruyordu. 75. Böylece İbrahim'e kesin bilgiyle inananlardan olması için göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. 76. Gece üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki, bu benim Rabbimdir. Fakat yıldız kayboluverince, ben kaybolup gidenleri sevmem demişti. 77. Ardından ayı doğar görünce, bu benim Rabbimdir demiş. Fakat o da kayboluverince, andolsun demişti. Eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse, gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum. 78. Sonra güneşi doğar görünce, işte bu benim Rabbim, bu en büyük demişti. Ama o da kayboluverince kavmine demişti ki, ey kavmim, doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. 79. Gerçek şu ki, ben bir muavit olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Kur'an-ı Kerim En'am suresi. Ben, sorana değil sordurana bakmak lazım. 75. ayette bakılırsa bu kuşkuları ona sen yaşatıyordun. Donna, imanın bir önceki evresi sorgulama evresidir. Sorgulama olmamışsa iman da gelişmemiştir. Sorgulanmadan kabul edilmiş inançlar kas katıdır. Güçlü görünse de gerçekte kırılacağı anı beklemektedir. Tanrı sorgulanmaktan çekinmez. Ne kadar çok sorgularsan onu karşında o kadar çok bulursun. Sormamış, sorgulamamışsan seçmemişsindir de. Tutuculuk en korkulan şeyin başa gelmesidir. Tutuculuk risk altındaki inançtır. Ben, bu sözlerinden şunu anlıyorum. İslam'ın hak din olması Müslümanlığı bir ayrıcalık haline getirmiyor. Donna, Müslüman bir ülkede doğman tamamen Tanrı'nın kendi tasarrufudur. Sen geleneksel olanı sorgulamadan kabul etmişsen Müslüman olmak nasıl bir maharet olabilir? Cennete giriş hangi coğrafyada doğduğunla mı ilgilidir? Bazı kıtalar cennete yakın, diğerleri uzak mıdır? Ben, fanatik dinciler Müslüman olmayı bir imtiyaz olarak algılayınca İslam'ın imajı da bundan nasibini almış. Donna, zihninde birini canlandırmanı istiyorum. Yaşlı bir adam bu, suratı asık, saçı sakalı dağınık, gülmemeye yeminli, yüzü asık, elinde sımsıkı sarıldığı kutsal bir kitap var. O kadar sıkı tutmuş ki kitabın kapağını bile açmıyor, açtırmıyor. Açmadığı gibi diğerlerine de açtırmıyor. Tek yaptığı, herkese kitabın kapağını göstermek ve onlara korku salmak. Cıvıl cıvıl kalabalıklara yavaş adımlarla yaklaşıyor. Hiçbir şey söylemiyor ama kalabalığa kızgın olduğu her halinden belli. Kalabalık her şeye rağmen neşe içinde bir şeyler yapma çabasında. Yaşlı adamın yüzündeki sert ifadeden kendilerine kızgın olduğunu hemen anlıyorlar. Yaşlı adam bir soru işareti olup hepsinin zihnine yerleşiyor. Yaşlı adamın yüzündeki kızgın ifade hepsine birer günahkar olduklarını fısıldıyor. Bu fısıltıyla kalabalık gruplara ayrılıyor. Yaşlı adama doğru koşup diz çökenler. Onlar çöktükleri yerde ağlıyor, acılar içindeler. Çünkü cehennemden korkuyorlar. Diğer grup ise çareyi yaşlı adama sırtını dönmekte bulmuş. Görmeyerek etkisinden kurtulmaya çalışıyorlar. Ama sırtını dönse de yaşlı adamın gölgesinde bir yaşam sürmekten kaçamıyor. Yaşlı adam her yerde, kendisine bakan bakmayan herkesi gölgesinin altına almış. O yaşlı adamın göğsüne İslam yazmışlar. İşte o yaşlı adam bugünlerin İslam imajı. Yaşlanmayan Tanrı'nın son dinine yaşlılık makyajı yapmışlar. Tanrı'nın imajını değiştireceğiz, bu doğru. Bunu senin sandığın gibi reklam kampanyalarıyla yapmayacağız. Sandığından çok daha kolay olacak. O yaşlı adama doğru yürümeni istiyorum. O yaşlı adamın sıkılmaktan mosmor olmuş elinden kutsal kitabımı alıp buraya getirmeni istiyorum. Sana kitabı bu yüzden anlatıyorum. Bir zamanlar o kitabı ona ben vermiştim. Bugün ondan kitabı alacak gücü de sana ben vereceğim. Ben, 40 gün 40 gece projeksiyon perdesinde sunum yapsam, bir olgunun mevcut imajını böylesine anlatamazdım. Donna, sen yaşam biçimi olarak sırtını yaşlı adama dönerek ondan kaçmaya çalışanlardansın. O yaşlı adam eskiden sadece kabuğunu kırmak isteyen Müslüman ülkelerde yaşıyordu. Şimdi global kalabalığa doğru yaklaşmaya başladı. İslam artık sadece Müslümanların konusu olmaktan çıktı. Şu bir gerçek, dünyanın karanlık yüzü İslam'ın olumsuz imajından çok büyük güç alıyor. İleride bunu daha iyi anlayacaksın. Bu imaj aslında onların eseri. Ben ciddi ciddi heyecanlanmaya başladım. İslam'ın çağdaş bir fenomen olduğu dünyada yaşamak epey keyifli olacak. Donna, 1400 yıllık o kitap insan olsaydı bugün çok heyecanlı olurdu. Milyonlarca yeni insanla tanışacak çünkü. Ben, umarım dediğin gibi olur ama gene de neden beni seçtiğini anlayabilmiş değilim. Bu konulara o kadar uzağım ki. Donna, o kadar kolay karar vermedim. Bütün sunumlarını izledim bugüne dek. Ben, rakip ajansla bizi karşı karşıya getirip tartıştırdıkları o sunumu da izlemiş miydin? Nasıldım ama? Adamlar salonu kaçarak terk ettiler resmen. Donna, çıkarken bu çocuk deli diyorlardı. Ben deli değilim. Fazla sınırsız düşünüyorum sadece. Donna, işte bu yanını çok seviyorum. Ve sen hep böyleydin. Çocukken babanın bile gerçek baban olup olmadığını sorgulamıştın. Gerçek baban olduğuna seni ikna edince onu daha çok sevmeye başlamıştın. Ben, bana her oğlum diyene baba diyemezdim. Evet, aslında biraz delilik var bende, kabul ediyorum. Donna, Tanrı sınırsız düşünür. Bu yönden bana çektiğini söyleyebilirim. Ben, peygamberleri tutucu insanlar olarak düşünürdüm ben. Onların sınırsız düşünen insanlar oldukları aklımın ucundan geçmemişti açıkçası. Donna, şöyle haykırdılar. Hey, kendisine Kur'an indirilen, sen gerçekten tam bir delisin. Kur'an-ı Kerim, Hicr Suresi 6. ayet. Firavun dedi, şu size gönderilmiş bulunan Resulünüz gerçekten tam bir deli. Kur'an-ı Kerim, Şuara Suresi 27. ayet. İşte böyle. Onlardan önce herhangi bir Resul geldiğinde mutlaka şöyle dediler. Ya büyücüdür ya deli. Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 52. ayet. Ben. Bana buradaki deli meczup anlamında yani tımarhanelik gibi gelmişti daha önce. Çılgın anlamı çıkarmamıştım. Donna. Deliler etkisiz insanlardır ve tehlikeli bulunmazlar. Oysa büyücüler tam tersi etkili ve tehlikeli insanlar olarak görülmüşlerdir. Deliler izole edilir, büyücüler ise yakılırlar. Yukarıdaki ayette dikkatini çekmiş olmalı. Elçiler deli ya da büyücü oldukları konusunda tereddüt yaratmışlardır. İkisi birbirine çok zıt karakterlerdir. Bu iki zıt karakter elçilerde birbirlerine çok yaklaşırlar. Bu büyücü olmalı derler çünkü karşılarındaki onlardan kesinlikle daha yaratıcıdır. Dehşetli bir felsefe ve müthiş bir cevap verme kabiliyetiyle karşılarına çıkmıştır. Bu deli derler çünkü o statükoya kimsenin sahip olmadığı bir cesaretle karşı çıkmıştır. Çılgın kelimesi zalim firavuna kendi sarayında meydan okumaktan çekinmeyen insanları tarif edebilmek konusunda oldukça zorlanmaktadır. Ben, bir insan hem bilge hem çılgın olabilir mi? İki imaj birbirine hiç oturmuyor bende. Bilge dediğin ağır abidir. Çılgınsa zırzop bir tiptir. Donna, bu durumda bilgenin de imajıyla oynamamız gerekecek. Hadi bilgenin kravatını biraz gevşetelim. Sen bilgeyi aksakallı bir dede zannediyorsun. Kentte değil dağlarda yaşayan, gündelik koşturmacalardan uzakta, sessiz sakin bir hayat süren kırsal bir adam. Müslümanların zihnindeki ideal insan tipi, yani mümin de böyledir. Müminlerle ilgili anlatılan hikayeler hep bu yüzden köylerde geçer. O müminin kent hayatında nasıl bir yaşam süreceği hakkında kimsenin bir fikri yoktur. Mümin imajı da tıpkı ak sakallı dedeler gibi kendi halindedir. Dünya hayatından yüz çevirmiştir. Bu yüz çevirme, dünyada olan bitene sessiz kalma, suya sabuna dokunmamayı da beraberinde getirmiştir. Müslüman olsun, Budist olsun, Doğu toplumlarının ideal insan tipi birbirinin kopyasıdır. İçe dönük, hayattan beklentisi düşük, kendi halinde insan tiplerinin idealize edilmesi, dünyayı değiştiren insanların çoğunlukla batılı olması sonucunu doğurmuştur. Batı, maneviyatı silik, buna karşın agresif ve girişimci insanları idealize eder. Felsefe olarak doğunun çok gerisinde olan batının dünyaya yön vermesinin altındaki neden de budur. Gerçek bilge bir doğulu kadar derin, bir batılı kadar girişkendir. Bilge güçlüdür. Bilge kitleleri sürükler. Bilge dünyayı değiştirir. Ben, Hazreti Muhammed'in şu anki imajını düşünüyorum da, terörist imajı verilmeye çalışıldığında büyük bir tepki duyuldu haklı olarak. Hayatı boyunca çılgın olarak algılanan haksızlıklara karşı hayatı pahasına baş kaldıran bir insanın, aradan geçen zamanda kendi halinde mazbut bir insan imajına büründürülmesine de tepki verilmeli. Dona, Kur'an'ın içeriğini değiştiremeyen insanlar, tek yapabileceklerinin İslam'ın imajını değiştirmek olduğunu gördüler. İslam'ın imajının değiştirilmesinin yolu da Muhammed'in imajının deforme edilmesinden geçiyordu. Ben, kız çocuklarının diri diri gömülmesini de durdurmuş, bazı şeyler ne çabuk unutuluyor. Dona, bu bir devrimdi ve geri planındaki felsefe tam olarak analiz edilmedi. O dönemde sorun, kız çocuklarının öldürülmesi eylemi değildi. Sorun, kadının değersiz kılınmış olmasıydı. Cinayetleri engellemek kolaydır. Zor olan, toplumun örfi kodlarını değiştirmektir. Değer verilmeyeni değerli kılabilmektir. İşte o, bunu başardı. Muhammed, ona verilen imajdaki gibi geleneklerine bağlı muhafazakar biri değildi. Öyle olsaydı, geleneği sorgulamaz, örfü devam ettirirdi. Orada olsaydın şunu görürdün. Kadınlara toplumda biçilen rol sadece ve sadece neslin devamını sağlamaktan ibaretti. Bu amaç için bir eve tek kız çocuğu yeterliydi ve daha sonrakilere ihtiyaç yoktu. Yani kendilerince mantıklı nedenleri vardı. Kur'an'da pek çok ayette mümin erkekler ve mümin kadınlar adreslemelerinin olması ayetlerin kadınlar için de geçerli olduğunun altını çizmek içindir. Kur'an o insanlara bu yolla dişi nüfusun yaşamın diğer yarısı olduğunu öğretmiştir. İslam bir gelenek değil, hiçbir zamanda olmadı. Gerçek İslam toplumdaki tüm gelenekleri sorgular. Bu geleneği kendi mantığı içinde sorgulamak da değildir. Çünkü her şey kendi mantığı içinde zaten tutarlıdır. Sorgulama evrensel akıl penceresinde gerçekleşir. Sana şunu açıkça söylemeliyim. O gün kız çocuklarının bedenleri diri diri gömülüyordu. Bugün gömülense o kızların kimlikleri ve kişilikleri. O gün yola kadına değer verilmesini sağlayarak çıkan bir din, bugüne gelindiğinde kadını hayatın arka bahçesinde saklı tutmanın sembolü haline getirildi. Gerçekte bir özgürlük projesi olan İslam, kadının hayattaki görev tanımını, neslin devamını sağlayan iffetli anneler olmayı kabul etmenin adresi olarak sunuldu. Ben, tanımı ve sınırları kişiden kişiye değişse de, iffetini korumak bir erdem değil midir? Dona, bir dünya düşün, nüfusunun yarısının varoluş hedefi, iffetini korumak olsun. Öğrenmek için başlatılmış bir ömür, erdemlerden sadece birisinin içine sıkışarak nasıl yaşanabilir? Ben, bu da doğru. Dona, toplumların iffet kavramını yanlış yorumlaması tehlikeli sonuçlar doğurur. O gün gömülen küçük kızlar, gömülmemek için elinden gelen tek şeyi yapıyor, ağlayıp sesini duyurmaya çalışıyordu. Bugünün Müslüman kültüründe doğup yetişen kızlar da yazgılarını değiştirmek adına ellerinden geleni yapmalı. Toplumun ve kültürün kendilerine hak ettikleri değeri verdiğinden emin olmaları. Ben, bu kolay bir şey değil. Nasıl emin olacak? Dona, çok basit bir test var. Bunu uygulayabiliriz. Ben, ne testi? Dona, bir erkek bir kadına tecavüz ettiğinde peşinden gelen olayların seyri o toplumda iffetin nasıl yaşandığını haber verir. Ben, tecavüz gerçekleşti. Kadın perişan durumda. Ne oldu şimdi? Dona, toplumun gözünde kim kirlendi? Ben, toplum kadının haline çok üzülse de kadın kirlendi elbette. Başkası onunla evlenmeyeceği için tecavüzcüsüyle evlendirilmesi yüksek ihtimal. Dona, Bir tecavüzün gerçekte kirletmesi gereken tek kişi tecavüz edendir. Mağdur kadın ilk günkü gibi masumdur, bembeyazdır. Saldırıya uğramıştır ve hiçbir suçu yoktur. Kirlenmesi için bir suçunun olması gerekir. Kendisiyle evlenecek bir eş bulamayan kişi mütecaviz kişi olmalıdır. Eğer bunun tam tersi geçerli ise, mağdur olan masum olansa o toplum iffet kavramını yanlış anlamış demektir. Ben, iffet anlayışı yanlıştır demiyorsun, yanlış anlaşılmıştır diyorsun. Neyi yanlış anlamışlar anlamıyorum ki. Dona, bu toplum yapısında iffet kavramı dini değil örfi temellidir. Yanlış anlaşılan budur. Zannettiklerinin aksine din, yani İslam, bu iffet anlayışının arkasında durmaz. İslam'a göre ırzı korumak hem dişiler hem erkekler için geçerli bir sorumluluktur. Kur'an'da ırz çift cinsiyetli bir kavramdır. Erkeğin ırzını yitirmesi, kadının ırzını yitirmesinden daha az dikkati çekiyorsa ortadaki durum yasla İslami değildir. Kadın böyle bir saldırıdan sonra kendisine merhamet sahibi bir eş bulmakta zorlanıyorsa toplumun kadına bakışı ile İslam felsefesinin kadına bakışı arasında uçurum var demektir. İffet bilinci bu yönde işleyen toplumlarda kadınların kendilerine verilen rolü sorgulamaları gerekir. Kültür, kadın konusunda hiç de iyi sinyaller vermemektedir. Dini kültür ve örfi kültür zaman içinde iç içe geçerler. Dini zannedilenin örfi olması ihtimali çok çok yüksektir. Ben, sanıyorum haklısın. Bizde ırz kadınlarla ilgili bir konudur hep. Dona, tekamül felsefesine göre öğrenmek birinci önceliktir. İkinci, üçüncü ve dördüncü basamak boştur. Diğer tüm konular beşinci öncelik ve sonrasıdır. Varsayalım ki yaşam dersi bir öğrenme süreci değil de anlatıldığı gibi bir sınav süreci olsun. Genç kızların sınav kağıdında da en önemli soru anlatıldığı gibi iffet olsun. Öğrenciye kendi iffetini taşıma yetkisi verilmediğinde bu konu soru olmaktan çıkar. Sorular nokta ile değil soru işaretiyle biter. Nokta ile biten cümleler sadece hüküm verir, inisiyatif vermez. İffet bir sınav sorusu olmaktan çıkar. İffet sınavın kendisi halini alır. Bu anlayış bilindik ahiret inancıyla da çelişir. Kişi nasıl yaşayacağına kendi özgür iradesiyle karar vermelidir. Bir genç kız başörtüsü takmak istemediğinde kınanıyorsa bu örtü onun özgür seçimi olmamıştır. İslam bu tarzı emretse dahi baskı altında yerine getirilmiş dini yükümlülükler kişinin hanesine ecir yazmaz. Ben, peki İslam felsefesi gerçekte kadına nasıl bakıyor? Dona, İslam'ın kadına biçtiği rol kendisinin neslin devamını adamak değildir. İnsan neslinin devamı tehlikede değildir ki, İslam kadınlara bir giyim biçimini ayakta tutma görevi de vermemiştir. Müslüman genç kızların diğer herkes gibi bu dünyaya gelmelerinin amacı kendilerini gerçekleştirmek, kimliklerini bulmaktır. Hayaller ve hedefler sadece erkekler için değildir. Kur'an'ın en çok gündemde tutulan ayetlerinin başında başörtüsüyle ilgili ayetler gelir. Aşağıdaki ayet Nur suresindeki birazdan inceleyeceğimiz başörtü ayetinin hemen önceki ayetidir. Dip dibe olmalarına karşın 31. ayet asla 30. ayet kadar meşhur olamamıştır. Mümin erkeklere söyle, gözlerini kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Gerçekten Allah yaptıklarından haberdardır. Kur'an-ı Kerim Nur Suresi 30. ayet. Ben, ırz, namus ve iffet hep kadınlarla ilgili bir konu olmuştur bizim hayatımızda. Irz, dişi bir kavramken sen burada erkeğin ırzından bahsediyorsun ve ben bunu ilk defa duyuyorum. Dona, Kur'an'a göre ırz erkek içinde kadın içinde geçerli olan bir kavramdır. Erkeklerin yönettiği İslami gündemde tartışılan hep kadın ırzının derecesi olmuştur. Ben, erkeklerin ırzı ne durumdadır? Gözlerini haramdan ne derece sakınmaktadırlar? Erkeğin ırzının kadınınki kadar gündemde olmadığı çok açık. Ya örtünen kadınlar? Sokakta erkeklerin kendilerini rahatsız etmelerinden tedirgin oldukları için örtünmüşlerse? Dona, hukuk devletlerinde cinsel dokunulmazlık anayasal bir haktır. Türk Ceza Kanunu'na göre mağdura rahatsız edici tavırlar sergilemek, ıslık çalmak, yolda peşinden gitmek, sırnaşıkça hareketlerde bulunmak ve hatta birden fazla aşk mektubu yazmak cinsel taciz suçunun kapsamındadır. Cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapistir. Ben, amanın. Donna, toplumdan bir talep gelirse bu suçun tanımı daha keskin hale getirilebilir. Kadınlar, sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket ederek ihtiyaç duydukları güvencelerin kendilerine anayasal hak olarak sunulmasını teminat altına alabilirler. Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak yasal düzenlemeler, meclisler bu iş için var, öyle değil mi? Ben, peki her şeye rağmen özgür irade kapalı olmayı istiyorsa? Donna, tüm saydığım ihtimallere karşın burada genelleyemeyeceğimiz bireysel sebeplerin de olabileceğini ihtimallerin içine almalıyız. Saygı, özgür irade saygıyı hak eder. Ben, bence bu noktada özgür iradeyi, daha doğrusu özgürlüğü de bir tanımlasan iyi olur. Donna, özgür irade, üniversite tercih formunu annesinin değil, çocuğun kendisini doldurmasıdır. Çocuğun annesinin tutsağı olmamasıdır. Annenin de kocasına teslim olmamasıdır. Babanın da patronunun kölesi olmamasıdır. Patronunun da borsadaki oyuncuların kölesi olmamasıdır. Özgürlük, bir şeyi severek ve isteyerek yapmaktır. Ben, özgür irade örtünmeyi kendi istiyorsa, hatta çok istiyorsa, Donna, kendi özgür iradesiyle kendisini hiçbir gelenek ve göreneğin baskısı altında hissetmeden bilinçli olarak kapanmayı seçmiş genç kızlar konusunda da diğer insanlara düşen saygı duymaktır. Buradaki konu bu giyim tarzının onlar açısından bir seçim mi yoksa bir kaçınılmaz mı olduğudur. Ben, bu kadar mı? İslam'ın en önemli konularından birine bu kadar kısa bir yanıt mı vereceksin? Başörtüsü bir yükümlülük mü değil mi, kesin bir yanıt istemekteyim. Donna, söylediğim gibi Kur'an'ın binlerce ayetinden belki de en ateşli biçimde savunulanı kadınların başörtüsünün tarif edildiği Nur suresinin 31. ayetidir. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama çevirmekten kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. Süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüneni hariç. Başörtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde koysunlar. Süslerini kendi kocalarından ya da babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinden altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah'a tevbe edin ey müminler, umulur ki felah bulursunuz. Bu ayette aydınlanmayı bekleyen minik bir gizem var. Ben, bana muhkem bir ayet gibi geldi. Üzgünüm, herhangi bir gizem göremiyorum. Donna, bu ayetin hitap biçimi Kur'an'da bir ilk ve tektir. Mümin kadınlara söyle. Ben, tabii ya, mümin kadınlara sen söyle diyorsun peygamberine. Bu satırların yazıldığı yer senin kutsal kitabın. Bunu neden sen söylemiyorsun? O kitap ki sen onun sayısız ayetine ey iman edenler diyerek insanlara doğrudan sesleniyor ve peşinden kesin hükümler sunuyorsun. Donna, biliyor musun, aslında sana eksik bilgi verdim. Bu hitap biçimiyle başlayan bir ayet daha var Kur'an'da. Ben, hayda, bu da ne demek şimdi? Donna, ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Onların tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Kur'an-ı Kerim Ahzab suresi 59. ayet. Ben, pes diyorum, söylediğinin bir istisnası çıktı. O da söylediğini daha da güçlendirdi.